Ayrım 16. 35. bölüm. Bozuk ve çamurlu bir yolda saatlerce gittik. Güneş batıyordu. Camların üzerinde tozdan vıcık vıcık kuru bir yağmur iniyordu. Sonunda Gabriel dayanamayıp sordu. "Patron, bu hikayeyi nereden biliyorsunuz? Beyaz adam hakkındaki." "Bu eski bir hikaye Gabriel. Bırakalım onu. Sen ne düşünürsen düşün. Ben buraya pigmeler konusunda röportaj yapmaya geldim. Tek amacım bu." Önümüzde iki yanı barakalarla dolu geniş bir patika açılıyordu. SCAD köyü göründü. Sağda, uzakta bıçkıhane binaları seçiliyordu. Gabriel yavaşladı. Kırmızı toza bulanmış, vücutları tok bir sesle arabanın çamurluklarına sürtünen erkek ve kadın kalabalığının arasından geçtik. Renklerin ve duyguların şiddetinden bitkin düşmüştüm. Köyün öteki ucunda beton binalar yükseliyordu. Gabriel açıkladı.
"Rahibe Pascale'nin eski dispanseri. Yarın sabah ormana hareket etmeden önce bu gece burada uyuyabilirsin."
Küçük binaların içinde yüksek cibinliklerin altına saklanmış naylon örtülü kamp yatakları göze çarpıyordu. Kısacası rahat bir gece geçirmek için ne gerekiyorsa vardı. İleride kırmızı toprak yol sonunda gerçek bir yeşil duvar gibi dikilen ormanın içine dalıyordu. Sadece bu sonsuzlukta yönünü kaybeden yol seçiliyordu. Gabriel birkaç siyahla birlikte arabayı boşalttı. Ben Bonefe'nin verdiği bölge haritasını incelemeye koyuldum. Boşunaydı. Gitmek istediğim yönde tek bir patika yoktu. Güneye doğru 500 kilometre boyunca uzanan sık ormanlardan önce adı belirtilen son nokta SCAD'ydi. Bıçkıhane köyü sarmaşık ve bitkilerden oluşmuş dev bir uçurumun kenarında dengede durur gibiydi. Birden gözlerimi kaldırdım. Çevremizde değişik adamlar vardı. Boyları 1,5 metreyi geçmiyordu. Paçavralar, leş gibi tişörtler, yırtık gömlekler giyiyorlardı. Tenleri açık renkti. Karamella rengi yüzlerinde de tatlı bir tebessüm vardı. Gabriel hemen sigara tuttu. Gülüşmeler duyuldu. İri siyah anlattı. "İşte akalar patron, pigmeler hemen yakında, Zoima'da, sazdan kulübelerde yaşarlar." Birkaç kadın göründü. Memeleri çıplak, karınları yuvarlak, başlarında yapraklardan ya da kumaş parçalarından taçlar. Çocuklarını sırtlarında taşıyor, erkeklerden de fazla gülüyorlardı. Onlar da sigaralara keyifle uzandılar, zevkle tüttürmeye koyuldular. Kadınların hepsinin de saçı çok kısaydı. Bu kısa saçların içinde ince, zevk ürünü hazineler görünüyordu. İçlerinden birinin ensesinde testere dişine benzer süslemeler vardı. Bir diğerinin kaşları nokta nokta bırakılmışken şakaklarından yollar görünüyordu. Ciltlerindeki izler, eğriler, arabeskler, küçük figürler çizen şişmiş yaralar göze çarpıyordu. Bir ayrıntıyı fark edip dondum. Buradaki bütün pigmelerin dişleri sivriltilmişti. Gabriel beni Zoka'ya kadar götürecek kuzenleriyle, Bekasi ile tanıştırdı. Gözlerinden güneş gözlüğünü çıkarmayan Adidas marka eşofmanlar giymiş, dal gibi ince ve uzun bir siyahtı. İnsanın cesaretini kıracak kadar sakindi. Dişlerini göstererek gülümsedi. Başka hiçbir yorumda bulunmak gereği duymadan, ertesi sabah burada 7'de buluşacağımızı söyledi. Gabriel de peşinden gitti. SCAD'de bir aile yemeği yemek istiyordu. 8 gün sonra dispanserde bulunmasını söyledim. Başını salladı, göz kırptı, iyi şanslar diledi. Peugeot'un uzaklaştığını duyduğumda boğazım düğümlendi. Biraz sonra hava karardı. Bir kadın yemek hazırladı. Payıma düşen manyok, parantez içinde dışkı kokulu, grimsi bir bulamaç, çanağını boşalttım. Sonra da dispanserin damında uyumaya karar verdim. Yıldızların altında pamuklu çarşafımın içine girdim. Gözlerim açık, uykunun bastırmasını bekledim. Birkaç saat sonra sık ormanları görecektim. Büyük yeşili, İtiraf etmeliyim ki maceramın başından beri ilk kez korkuyordum. Jungle'ın derinliklerinden bana hoş geldin diyen meçhul hayvanların boğuk homurtuları gibi inatçı bir korku. 36. Bölüm. Bekes ertesi sabah 7'de göründü. Birlikte bir çay içtik. Duraklamalarla ve düşünce dolu i'lerle kesilen sınırlı bir Fransızca konuşuyordu. Öte yandan güney bölgesini avucunun içi gibi biliyordu. Ona kalırsa önümüzde uzanan ve tomruk işletmesinin buldozerleri tarafından açılmış yol 1 kilometre sonra sona erecekti. Ondan sonra da dar patikalarla ilerlemek gerekecekti. Böylesi patikalardan giderek Zoko'ya 3,5 günde varmayı umuyordu. Böylesi bir maratonun ne anlama geldiği konusunda en ufak bir fikrim olmadan başımı sallayıp onaylıyordum. Ekip yola koyuldu. Bekes yükümüzü taşımak için 5 pigme tutmuştu. Bizi karanlıkların sonuna kadar izlemeye kararlı görünen, sigara tüttürüp gülümseyen, paçavralar giymiş 5 küçük adam. Bir de genç bir aşçı tutmuştu. Tina adında, güzelliğiyle insanı serseme çeviren bir mebaka. Saçaklı bubu içinde salınarak yürüyor, kişisel eşyalarını ve aletlerini koyduğu koca tencereyi başının üzerinde taşıyordu. Durmadan gülüyordu. Sanki bu yolculuk hoşuna gitmişti. Sigara dağıtıp yolculuğu ayrıntılara girmeden anlattım. Bekes söylediklerimi Sango'ya çeviriyordu. Sadece Zoko bölümünden bahsedip kafamdakilerin geri kalanını açıklamadım. Pigme köyüne varınca yalnız başıma yola çıkıp birkaç kilometre güneye Ottakiefer'in madenine gitmeyi düşünüyordum. Bütün yolculuğun bir haftada biteceğini tekrarlayıp uzun uzun kırmızımsı yola baktım. Toprak damar sonsuzluklarından korkunç bir ağaç ve sarmaşık kargaşasında son buluyordu. Ekip yola koyuldu. Jungle gerçek bir mezarlıktı. İnatçı bir yaşam kavgası ile derin bir yok oluşun karışımı. Nereye baksanız yosun kaplı kökler, devrilmiş ağaçlar görüyor, abartılı bir hayatın son çırpınışlarına benzer çürümüş kokular duyuyordunuz. Ormanda yürümek bu sonsuz can çekişmede, kokular melankolisinde, yosun ve su birikintilerinin kırgınlığında ilerlemek gibiydi. Bazen güneş görünüyordu. Parlak ışığıyla uyanmaya, sıcaklığın dokunuşuyla ani ışıktan beslenmiş aç vücutlar gibi kıvrılmaya başlayan karma karışık yaprak ve sarmaşık kalabalığını yakıyordu. İşte o zaman orman masalımsı bir livara, adımlarınızın altında çıtırtısını duyduğunuzu sandığınız çok güçlü, çok aceleci bir büyüme çılgınlığına dönüşüyordu. Oysa ben hiçbir baskı hissetmiyordum. Orman aynı zamanda uçsuz bucaksız, açık, kocaman bir denizdi. Sarmaşıkların dolandığı yüksek gövdelerin ötesinde, asılı çalıların, çiçeklerin ötesinde, Avrupa'daki ormanlarımızı andıran dev dantelin ötesinde ormana hakim olan olağanüstü bir özgürlüktü. Çığlıklara ve ağaçlara rağmen orman geniş ve havadar bir boşluk hissi uyandırıyordu. Kuşkusuz bu yalnızlık bir seraptan farksızdı. Ormanda bir milim bile boşluk yoktu. Her şey kaynaşıyor, itişiyordu. Bekes'e göre her hayvanın kendine özgü bir bölgesi vardı. Bir ağacın devrilmesiyle oluşan açıklık kirpinin sığınağıydı. İçinden çıkılmaz, sarmaşıklarla kaplı ağaç diplerinde antiloplar yaşıyordu. Üstü açık boşluklara gelince burası yuvalarını ağaçların tepesine kuran, yağmura bile aldırmaksızın gün boyu cıvıldayan kuşların mekanıydı. Bazen bütün hepsinin önüne geçen bir sürtünme ya da ıslık duyduğumda Bekes'e soruyordum. Neydi bu çığlık? Diye. Birkaç saniye düşünüyor, sonra cevap veriyordu. Karınca. Karınca mı? Kanatları ve gagası var. Suyun üzerinde yürüyor. Parantez içinde omuz silkiyordu. Karınca işte. Bekes'in ekvator ormanları konusunda kendine özgü görüşleri vardı. Tüm mebakalar gibi o da ormanın yabani hayvanlarla gizli bir işbirliği yapan güçlü ve görünmez ruhları barındırdığına inanıyordu. Hem Orta Afrikalılar hayvanlardan bir Avrupalı gibi bahsetmiyorlardı. Onların gözünde hayvanlar korku ve saygı duyulması gereken gizli duyguları ve güçleri olduğuna inanılan üstün, en azından insanlara eşit yaratıklardı. Örneğin Bekes onu kızdırmaktan çekindiği için gorilden bahsederken sesini alçaltıyor, bir akşam panterin bakışıyla lambanın camını nasıl kırdığını anlatıyordu. Sağanaklar ilk günden başladı. Ağaçlar kuş çığlıkları ya da kendi ateşimiz gibi yolculuğun bölünmez bir parçası olan aralıksız bir boşanma, yağmurlar serinlik getirmiyor, tam tersine sadece yürüyüşümüzü zorlaştırıyordu. Toprak derinleşiyor, ayaklarımızın altında gerçek karıklar açılıyordu. Yine de herkes göklerin öfkesi bize ulaşmazmış gibi yürümeye devam ediyordu. Sağanağın altında mebaka avcılarıyla karşılaştık. Avlarını sırtlarında taşıdıkları dar sepetlerde götürüyorlardı. Toprak rengi postlarıyla ceylanlar, emzikli bebekler gibi kıvrılmış şebekler, dikenli kürkleriyle gümüş renkli karınca yiyenler, büyük siyahlar bizlerle birlikte birer sigara tüttürüyor, bakıp gülümsüyorlardı. Ama yüzleri bir endişe dalgasıyla ayaklanmış gibiydi. Gece olmadan kuzeye, ormanın sınırına varmak istiyorlardı. Karanlığa meydan okumayı, ruhları sakinleştirmeyi sadece akalar biliyordu. Oysa ekibimiz ayaklı bir küfür gibi güneye inmeye devam ediyordu. Her gece kampımızı yağmurdan etkilenmemiş bir yerde kuruyorduk. Saat 6 olduğunda karanlık birden çöküyor, ateş böcekleri aydınlatıp ağaçlar arasında dolaşmaya çıkıyordu. Biraz sonra ateşin çevresine kenetlenmiş, yere oturmuş, aç hayvan sesleri çıkararak yemeğimizi yiyorduk. Yolculuğumun gizli amacını düşünüyor, konuşmuyordum. Sonra çadırımın altına sürünüp yağmur damlalarının çift katlı tavana düşerken çıkardıkları sesi dinliyordum. Öylesi anlarda sessizliğe gömülüyor ve yaşadığım maceranın trajik rotasını zihnimde canlandırıyordum. Leylekleri, bir meteor gibi geçtiğim ülkeleri, ayaklarımın altından akan şiddet selini düşünüyordum. Sanki yakında kaynağını bulacağım, Max Böhm'ün oğlunun yüreğini çaldığı, üç adamın, Böhm'ün, Kiefer'in ve von Döten'in elmaslar ve leylekler üzerine kurulu şeytani bir anlaşma imzaladıkları kanlı bir nehri tırmanıyormuşum gibi geliyordu. Bir de sarayı düşünüyordum. Pişmanlık ya da üzüntü duymaksızın, başka koşullarda olsa belki de birlikte bir hayat kurabilirdik. İtiraf etmeliyim ki aynı zamanda da aşçı Tina'yı düşünüyordum. Yolun sonuna doğru elimde olmadan kaçamak bakışlar atıyordum ona. Bir kraliçe profiline sahipti. Üstüne üstlük, uzun bir boynu, geniş bir çenesi, kalın, güzel ve çekici dudakları vardı. Aşağıda çıkık alnının gölgesinde gözleri parlıyordu. Kazınmış kafasının üzerinde örgüler dikiliyordu. Bongo boynuzları gibi. Birkaç kez bakışlarımı yakalamıştı. Bir kahkaha atmış, sonra da dudaklarını billur bir çiçek gibi büzerek mırıldanmıştı. "Korkma, Louis." "Korkmuyorum," demiştim kararlı bir sesle. Sonra da yeniden patikanın tümseklerine dönmüştüm. Üçüncü gün pigme kampının gölgesine bile rastlamamıştık. Gök artık bir anı olmuş, yorgunluk kaslarımızı birer sopa gibi germişti. Toprağın içine açılmış derin bir kuyuya dimdik dalma, bir daha dönme umudu taşımaksızın bitkilerle kaynaşma duygusu her zamankinden daha güçlüydü şimdi. Oysa 18 Eylül akşamına doğru yolumuzu kesen, alev alev yanan bir ağaç gördük. Bitki okyanusunun ortasında kızıl bir kor. Yola çıkışımızdan beri insan varlığıyla ilgili ilk belirti. İnsanlar ağacın yağmur suları altında yıkılmasını beklemek yerine yakmayı tercih etmişlerdi. Bekes, sağanak halinde yağan yağmurun altında dudaklarında bir tebessümle döndü. Varmak üzereyiz. 37. Bölüm. Zoko kampı, ormanda oldukça geniş bir açıklığın ortasında kurulmuş bir daire biçimindeydi. Yapraklardan yapılmış kulübeler ile lateritten yapılma barakalar ortada bir çöl kadar çıplak meydanı çevreliyordu. İlginçtir, yer, duvarlar ve yapraklardan oluşan kubbe ormanın renklerinde kırmızı ve yeşil değil, daha çok sanki jungle'ın kabuğu kazınmış gibi sert bir toprak rengindeydi. Zoko, bitki dünyasının süsleri içine girmiş gerçek bir açıklık gibiydi. Burada büyük bir hareketlilik göze çarpıyordu. Kadınlar, içleri çiçekler, taneler ve köklerle dolu ağır örtü sepetler taşıyarak toplayıcılıktan dönüyorlardı. Her biri ayrı patikalardan gelen, erkeklerin sırtındaysa maymunlar, ceylanlar ya da ağlar vardı. Mavimsi ağır bir duman kulübelerin arasından dolanıp kıvrım kıvrım düğümleniyor, sonra da kamp merkezinin üzerinde yükseliyordu. Bu karmaşık havada yağmur az önce dinmişti. Kulübelerinin önünde bu geniz yakıcı dumanı besleyen aileler görülüyordu. "Böcekleri uzaklaştırmak için," diye fısıldadı Bekes. "Pigme yöntemi." Şarkılar duyuldu. Neredeyse Tirolyen gibi tiz, tek düze ezgiler. Alev alev yanan ağacı gördüğümüzde de bizi karşılayan, sesi sanki son derece duyarlı bir telmiş gibi kullanan, çınlayan büklümler. Akalar ya uzaktayken böyle haberleşiyorlardı ya da bu sevinçlerini göstermenin basit bir yoluydu. İri bir siyah bizi karşılamaya geldi. Bu Zoko pigmelerinin sahibi eğitmen Alfonso'ydu. Karanlık basmadan hemen yakında buradakilerden daha küçük bir açıklığa kurulmuş 10 metrelik bir sundurmanın altına yerleşmemizi istiyordu. Ailesi de oradaymış. Yol arkadaşlarım palmiye yapraklarından kulübecikler yaparlarken çadırımı sundurmanın yanına kurdum. 2 günden beri ilk kez çevremiz kuruydu. Alfonso durmaksızın konuşuyor, uzaktan pigme kampının ayrıntılarını göstererek malikanesinden söz ediyordu. "Rahibe Pascale nerede?" diye sordum. Alfonso'nun kaşları kalktı. "Dispanseri mi demek istiyorsunuz?" "Kampın öteki ucunda, ağaçların arkasında. Bu akşam gitmemenizi tavsiye ederim. Rahibe memnun değil."
"Memnun mu değil?"
Alfonso arkasını döndü, üzüntüyle cevap verdi.
"Hiç memnun değil."
Hamallar ateşi yaktılar. Yaklaştım. Yalak biçiminde minicik bir tabureye çöktüm. Ateş çıtırdıyor, kesif bir ıslak ot kokusu yayılıyordu. Alevlerin tutsağı olmuş bitkiler istemeye istemeye yanıyor gibiydi. Birden karanlık bastı. Rutubetli boşluklarla, serin rüzgarlarla, kuş çığlıklarıyla dolu gece geldi. Benliğimin derinliklerinde, yüreğimin hemen altında aralık bırakılmış bir pencereden gelen hafiflik gibi bir çeşit çağrı, soluğa benzer bir şey duydum. Üzerimizde yıldızlardan delik deşik aydınlık bir gök açılıyordu. Gök kubbeyi görmeyeli 4 gün olmuştu. İşte tamtamlar o zaman dövülmeye başladı. Kendimi gülümsemekten alıkoyamadım. Öylesine gerçek dışı, aynı zamanda da o denli olağandı ki, jungle'ın en derin yerinde dünyanın yüreğinin atışını duyuyorduk. Bekes doğrulup homurdandı. "Yan tarafta şölen var, Louis. Gitmemiz gerek." Arkasında Tina keyifli sesler çıkarıyor, omuzlarını titretiyordu. Bir dakika kadar sonra büyük ağaçlığın kenarındaydık. Alacakaranlıkta her yönde koşuşturan aka çocukları görünüyordu. Topraktan yapılmış kulübelerin önünde kız çocukları hurma yapraklarından etekliklere bürünüyorlardı. Ellerine mızraklar almış birkaç çocuk ahenkli adımlar atmaya çalışıyor, sonra da gülmekten kırılıyorlardı. Kalçaları dallardan ve yapraklardan ışıl ışıl kadınlar çevredeki çalılıklarda dönüyorlardı. Erkekler bir yandan Bekes'in dağıttığı sigaraları tüttürüyor, bir yandan da bu hareketliliği neşeli yüzlerle izliyorlardı. Durmadan çalan tamtamlar insanların ateşini körüklüyordu. Alfonso elinde bir gemici feneriyle çıka geldi. "Pigmelerin dansını mı görmek istiyorsunuz patron?" diye fısıldadı kulağıma. "Benimle gelin." Peşine takıldım. Kulübelerin yakınındaki küçük bir sıraya yerleşti. Gemici fenerini meydanın ortasına bıraktı. Böylelikle küçük hayaletlerin vücutları kolaylıkla görülür oldu. Dansları ateş ve şölen rengine bürünmüş, geceyi yırtıyordu. Akalar birbirinden farklı daireler halinde dans ediyorlardı. Erkekler bir tarafta, kadınlar öteki tarafta. Daireden boğuk bir ezgi yükseliyordu. "Arya mama, arya mama." Boğuk ve ciddi seslerin arasından bazen kalabalıkta dikilmiş bir çocuğun tiz sesi de duyuluyordu. Lambanın ışığından önce kadınlar geçti. Yuvarlak karınlar, esnek bacaklar, çiçek buketleri. Hemen arkalarından erkekler göründü. Karamela renkli ciltleri gaz lambasının ışığında kırmızıya, altın parıltısına, sonra da kül rengine dönüşüyordu. Hurma yapraklarından yapılmış eteklikler zamansız titreşiyor, kalçalarını hareketli bir tülle örtüyordu. Tamtam gümbürtüleri hızlandı. Tamtamcı ağzında sigara tamtamın üzerine kapanmıştı. Boynunu bir kartal gibi dikmiş, bütün kaslarıyla vuruyordu. Ürpertimi engellemeye çalıştım. Bembeyaz gözleri gecenin içinde parlıyordu. Alfonso bir kahkaha attı. "Kördür, çalgıcıların en iyisi." Kısa sürede tamtamcının yanına başka çalgıcılar geldi. Ritim hızlandı, yankılarla beslenip toprağın baş döndürücü ve karşı konulmaz şarkısını oluşturdu. Başka sesler yükseldi, buluştu. Arya mama, arya mama. Ezgisinin üzerinde birleşti. Büyü yaldızlı göğün altında sesli bir ışıltı gibi yükseliyordu. Lambanın önünden yine kadınlar geçti, tek sıra halinde, tamtamı vuruşlarına göre ilerleyerek. Bir öndekinin belini tutarak. Sanki parmak uçlarıyla ritme dokunuyor, okşuyor gibiydiler. Yankının onu doğuran sese ait olması gibi kadınların vücudu da tamtamın vuruşlarına aitti. Saf bir yankılanma, bir doku titreşimiydi. Çömelmiş, ellerini yere dayamış, bir sarkaç gibi gidip gelerek birden hayvan, ruh, hava perisi olmuşlardı. "Neyi kutluyorlar?" diye sordum. Tamtamın sesini bastırmak için haykırmak zorunda kalmıştım. Alfonso göz ucuyla bana baktı, yüzü karanlıkta seçilmiyordu. "Kutlamak mı? Yas tutuyorlar demek istiyorsunuz. Güneyli bir aile küçük kızını kaybetti. Bugün Zoko kardeşleriyle birlikte dans ediyorlar. Burada adettir." "Neden ölmüş?" Alfonso başını sallayıp kulağıma bağırdı. "Korkunç bir şey patron. Gerçekten çok korkunç. Gamon gorili saldırısına uğradı." Kırmızı bir tül gerçeği örttü. "Bu kaza hakkında ne biliniyor?" "Hiç. Onu kampın büyüğü Boma bulmuş. Gamon o gece dönmemiş. Pigmeler aramaya çıkmışlar. Ormanın öç almasından korkuyorlarmış." "Ne öcü?" "Gamon'un geleneklerine saygı göstermiyorlardı. Evlenmek istemiyordu. Zoka da rahibe Pascale'nin yanına okumaya devam etmek istiyordu. Ruhlar kendileriyle alay edilmesinden hoşlanmazlar. İşte goril ona bu yüzden saldırdı. Herkes bilir bunu. Orman intikamını aldı." "Gamon kaç yaşındaydı?"
"Galiba 15.
"Tam olarak nerede oturuyordu?"
"Kiefer madenlerine doğru, güneydoğu kamplarından birinde."
Deri üzerindeki vuruşlar zihnime saplanıyordu. Kör adam hızlanıyor, süt gözleri karanlığı delip geçiyordu. Haykırdım. "Bana bütün anlatabileceğin bu mu? Başka bir şey biliyor musun?" Alfonso yüzünü buruşturdu, beyaz dişleri gırtlağının pembeliğinden göründü. Israrımı elinin tersiyle itti.
"Boş ver gitsin patron, bu hikaye uğursuz, çok uğursuz."
Eğitmen kalkar gibi yaptı, kolunu tuttum. Ter yüzümden akıyordu. "İyi düşün Alfonso." İri zenci patladı. "Ne istiyorsun patron, gorilin geri gelmesini mi?
Gamo onun kollarını ve bacaklarını kopardı. Yolunun üzerinde ne varsa ezdi geçti. Ağaçları, sarmaşıkları, toprağı. Seni duymasını mı istiyorsun? Bizi de pestil gibi ezmesini mi istiyorsun?
Mebaka bir sıçrayışta kalktı. Öfkeli bir hareketle feneri kaptı. Pigmeler hala dans ediyor, bu kez dev bir tırtılı taklit ediyorlardı. Kör adamın tamtamı hızlanıyordu. Yüreğimin vuruşları da. Cinayetler dizisi, isimler ve tarihler olarak beynime kazınıyordu. Ağustos 1977, Philip Böhm. Nisan 1991, Rajko Nikolić. Eylül 1991, Gamon. Genç kızın kalbinin yerinde yerler estiğinden emindim. Birden bir ayrıntıyı hatırladım. Alfonso, yolunun üzerinde ne varsa ezdi geçti. Ağaçları, sarmaşıkları, toprağı demişti. 20 gün kadar önce Sliven ormanında Rayko'nun cesedini bulan çingene, bir gün önce büyük bir fırtına çıkmış olmalı. Çünkü o bölgedeki bütün ağaçlar yatmış, dalları ve yaprakları dört bir yana savrulmuş demişti. Nasıl oldu da daha önce anlamadım. Yürek hırsızları helikopter kullanıyorlardı.